Ayrım 4, Keşke Kadın Olsam, Aykut Oğut, sayfa 57. Biten bir ilişkimin ardından çok acı çekiyordum. İlişkiyi bitiren ben değildim ama buna rağmen hissettiklerimi ifade etmek, karşımdaki insana son derece dürüst olmak istemiştim. Bir kahve içmek için buluştuk. Kendisine onu çok sevdiğimi, ayrıldığımız için çok üzgün olduğumu, eğer isterse yeniden başlamaya hazır olduğumu, hatta bunu çok istediğimi anlattım. Ona olan sevgimi anlatırken gözlerim doluyordu. Elbette biraz acı, biraz sevgi karışıktı. Bütün bunları onunla paylaşırken istediğim şey, tekrar birlikte olmanın çok daha ötesindeydi. Ona kendimi dürüstçe ifade etmek istemiştim. Beni görsün, anlasın, maskelerimiz olmasın istemiştim. Bütün arkadaşlarım yapma demişti. Ben yine de yaptım. Beni uzun uzun dinledikten sonra verdiği cevap tam olarak şöyleydi. Ay Aykut, evde kalmış, gözü yaşlı evlilik teklifi bekleyen karılar gibisin. İnanın gerçek hikaye. Bana bunları bir kadın söyledi. Kendisine şöyle bir soru sorsaydınız eminim cevabı hayır olurdu. Duygularını belli etmeyen, seni anlamayan, seni hissedemeyen bir odun insan ister misin hayatında? Ama aynı soruyu farklı açıdan soracak olsanız cevabı çok daha değişik olurdu. Erkek gibi bir erkek, seni koruyacak, kollayacak, otoboka ağlamayacak bir adam ister misin? Duygularını hissetmeyi reddeden biri, senin duygularını nasıl anlayacak? Kendini anlayamayan bir erkek, seni anlamayı nasıl becerecek? Kendini hissetmeye izni olmayan biri, seni hissetmeyi nasıl deneyimleyecek? Bu satırları okurken bazılarınızın rahatsız olduğundan eminim. Ağlayan bir erkek imajı sizlere bile batmış olabilir. Duygular öyle bir şeydir ki orta noktası yoktur. Ya açıklardır ya da kapalı. Ağlamayacağız, duygusallaşmayacağız ama sevgiye gelince sonuna kadar ifade edeceğiz. Zayıflık etmeyip hep güçlü olacağız. Ama siz duygularınızı anlatırken dinleyip paylaşmayı bileceğiz. Sizi koruyup kollayacağız ama bizim ihtiyacımız olduğunda torbadan ben senin annen değilim lafını çıkaracaksınız. Bizi siz manyak hale getirdiniz ama şekerler. Sapıtmış bilgisayar programı gibi olduk. Bir komut bak buraya git diyor, diğer komut yok yok oraya gitme diyor. Etimiz budumuz ne bizim yahu? Kaslar, bıyıklar, kara kaşlar sizi kandırmasın. Hepimiz koca vücutların içine sıkışmış 5 yaşında çocuklar gibiyiz. Yıllarca ağlamanın kötü bir şey olduğuna inandım. Güçsüzlük gösterisiydi benim için ağlamak. Sorunun olduğunun, sorun karşısında çaresiz olduğunun en basit ispatıydı ağlamak. Ancak zayıf, yetersiz, beceriksiz olanlar ağlardı. Sevgi, ilgi dilenciliğiydi ağlamak. Duygu sömürüsüydü. Ağlamayı da Esra'dan öğrendim. Ağlamayla gelen muazzam duyguların tadına varmayı da. Esra'dan öğrendim derken yanlış anlamayın. Ne bütün gün oturup ağlardı, ne de günlerce beni ağlatırdı. Birlikte ilk yaşamaya başladığımızda gün içinde köşelerimize çekilir, bilgisayarlarımızla işlerimizi yapardık. Küçücük tek odalı bir evin mutfağını çalışma odamız haline getirmiştik. Masanın bir tarafında ben, diğer tarafında o çalışırdı. Bazen kafamı kaldırıp baktığımda gözlerinin dolduğunu görürdüm. Aklıma ilk gelen şey şu olurdu. Neye üzüldün? Hiçbir şeye üzülmedim. Gel gel şu videonun güzelliğine bak. Güzel bir video için niye ağlıyorsun yahu? Tamam işte adam balinayı misinalardan kurtarmış. Balina da teşekkür etmek için zıplamış durmuş. İşte ağaçla odun arasındaki fark. Ağlamak duyguları ifade etme yöntemlerinden sadece bir tanesidir. Duygularımızı renk yelpazesi gibi düşünün. Ağlamak ile gülmek arasında gidip geldiğimiz binlerce renk olduğunu farz edin. Kadın bütün renkleri tuvalinde kullanabilen bir ressam, erkekse sadece siyah ve beyazla bir şeyler anlatmaya çalışan boyacı. Elbette çıkan eserler çok farklı olacak. Kadın, duygularını o kadar güzel ifade edebilir ki her seferinde şiir okuduğunuzu zannedersiniz. Elbette dişil gücünü üstünlüğünü elinden bırakmış olanlardan bahsetmiyorum. Annem defterler dolusu günlük yazmıştı ama zaman zaman peçetelere, hatta bir defterden yırtılmış sayfalara yazdıklarını da buldum. Bazılarının ne başı var ne sonu. Erkeği anlattığı bir paragrafı paylaşmak istiyorum. Kendi satırlarımı bunlar, yoksa birinden alıntı mı yapmış, inanın bilmiyorum. Tanıdığı veya hayal ettiği birini mi anlattıysa meçhul. Kendini beğenmiş olmaksızın güzel, küstah olmaksızın kuvvetli, yırtıcı olmaksızın cesur olan. Kendisinde insanların kusurlarını değil, bütün meziyetlerini bulundurmak isteyen. Bir erkek duygularını ifade edemez mi? Eder. Niye edemesin? Eğer dişil yanına özgürlük verdiyse elbette eder. Nice erkek şairler, romantikler, yazarlar, sanatçılar, ressamlar, aşıklar var. İster kızın, isterseniz oflayın poflayın. Arabesk sanat değildir. Ortak yanları dişil, feminen olmaları. Maskülen enerjiyle duygularınızı tarif etmeyi bırakın. Onları hissedemezsiniz bile. Hiç şöyle diyen şu durumlardaki bir şair tanıdınız mı? Karı, getir şu leğeni. Ben şiir yazarken ayaklarımı yıkalan. Kalk kız, sen de zofrayı kur. Baba vurma ya. Şu şiir bir bitsin. Ben sana gösteririm hurmayı vurmayı. Yürü. 3. Muhteşem bir içsel rehberlik kapasitesi. En basite indirgeyecek olursak hayatı iki şekilde yaşayabilirsiniz. Mantığınızla veya içsel rehberliğinizle. Mantıkla nasıl yaşandığını zaten hepiniz biliyorsunuz. Çünkü hepimize mantığımızla yaşamak öğretildi. Mantık, 2 çarpı 2 eşittir 4 diyendir. İçsel rehberlik, 2 çarpı 2 eşittir 4 olması sana iyi geliyor mu diyendir. Mantık der ki, etrafında var olana bak, işe yarayanları yap, yaramayanları yapma. Oku, koca bul, çocuk yetiştir. Sevmesen de işini yap, paranı kazan. Biraz dişi ol, erkekler seni beğensin. Piyasa bu ara böyle, ben de böyle yapmak zorundayım. İçsel rehberlikse duygularınızla hareket edebilmektir. İçinizdeki çağrıya kulak verebilmektir. Mantığınız her ne kadar tersini söylese bile. İşim fena değil, idare eder ama aslında ben hep resim yapmak istedim. İlişkimde süper mutlu değilim ama ne yapalım, bunu bulamayan da var. Ayrılmak istiyorum ama şimdi çocuk da var, artık ayrılmamak lazım. Taşınmak istiyorum, daha mutlu, huzurlu bir eve çıkmak istiyorum ama... İçsel rehberinizi dinlemediğiniz için belki de... Bir ressam hiç doğmamış oldu. Henüz mutlu bir ilişkiye adım atamadınız. Çocuğunuz daha huzurlu bir ortamda yetişemedi. Hala aynı huzursuz ortamda yaşıyorsunuz. İçsel rehberlik elbette hem feminen enerjide hem de maskülen enerjide var. Ama feminen enerjinin içsel rehberini takip etme kapasitesi çok daha fazla. Kadın erkek diye ayıracak olursak, kadın doğuştan daha büyük bir potansiyelle doğuyor içsel rehberini takip edebilme konusunda. Erkekse bu potansiyeli kullanabilmek için daha büyük bir çaba sarf etmek zorunda. Çünkü lineer düşünmek, mantıkla hareket etmek erkeğin asıl gücü. Mantıkla hareket etmek kötü bir şey mi? Elbette değil. İçsel rehberlikle yola çıkıp onu mantıklı yoğurabilmek en verimli şekli olurdu ama kadını devirme operasyonu sırasında en büyük güçlerinizden birini elinizden almamız gerekiyordu. Ve içsel rehberinizi son derece değersiz, gereksiz, saçmalık haline getirme uygulaması başladı. Duygularla hareket etmek, canınızın istediğini yapmak, gönlünüzden geldiğince yaşamak, arzularınızın, heyecanlarınızın peşinden gitmek, hislerinizi dinlemek, içinizden gelen sese kulak vermek, artık kabul edilebilir şeyler değildi. Erkeğin mantığı, düz mantığı gerekiyordu size. Toplum düz mantığı kabul eder hale gelince, ufak ufak sizler bile içsel rehberinizi dinlemeyi bıraktınız. Bu arada çok büyük bir ironi yaşamaya başlamamıza rağmen kimse duruma uyanamadı. Hayran olduğunuz, yerinde olmayı isteyeceğiniz bütün idolleriniz size aynı şeyi söyledi durdu. İçimden geldiği gibi yaptım. Tek amacım zevk almaktı ve birdenbire işler harika gitmeye başladı. İçimden bir ses yap dedi. Ben de yaptım ve başardım. Etrafımda bulunanları dinlemedim ve bu cümleleri hiç duymadınız. Sadece başardım, becerdim, yaptım, hayallerimi yaşıyorum kısımlarını duydunuz ve erkeksi mantıkla bunların nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalıştınız. Daha çok çalışırsınız. Yukarıda yazdıklarımdan sadece kadınlar başarılı olabilir, mantıkla ilerleyen erkekler başarılı olamaz gibi bir sonuca lütfen varmayın. Biraz önce dediğim gibi erkekler de içsel rehberliğini dinleyebilir. Dinleyenler zaten başarıyor, ne istiyorlarsa. Benim lafım dinlemeyen kadın ve veya erkeklere. Sadece mantığıyla hareket edenler bir kutu içinde yaşamaya mahkumdurlar. Çünkü mantık güvenli olanı, sonuçları belli olanı sever. Uzun yıllarımı mantığımla hareket ederek yaşadım ama bütün büyük değişimlerim içsel rehberime izin verdiğimde gerçekleşti. Bir erkek olmama rağmen belli seviyede içsel rehberimi dinlemeyi Esra'dan öğrendim. Ama ilk tohumlarını yine annem atmıştı. Çocukluğumda yapmak istediğim veya istemediğim birçok şey vardı. Annemle arkadaş gibi olduğumuz için fazla sorun yaşamıyordum. Ama yine de bir şeyi sadece annem söylediği için yapmak bana garip geliyordu. Gözlük takmak istemiyordum. Çünkü çocuklar dalga geçiyordu. Mokasan ayakkabı giymek istemiyordum. Çünkü ayakkabılarımı beğenmiyordum. Ders çalışmak istemiyordum. Çünkü hoşuma gitmiyordu. Günün birinde annemle bir konuşma sırasında o zamanki aklımla son derece güzel bir argüman geliştirdim. Benim yaşımda olanlar Arı Maya çizgi filmini hatırlayacaktır. Minicik yavru bir arı hayatı kendi deneyimleyebilmek adına kovanından ayrılır ve büyük bir maceraya atılır. Anne, bak sen bana bir karışma. Arı Maya nasıl kendi keşfediyor, ben de öyle kendim keşfetmek istiyorum. Bırak, ben karar vereyim neleri yapıp yapmayacağıma. Tek istediğim özgür olmaktı. Yine annemin günlüklerinden bir paragrafı aktarmak istiyorum sizlere. Yıl 1979. Bugün özgürlüğünü ilan etmeye karar verdin. Arı Maya çizgi filminden çok etkilenmiş olmalısın. Artık kendi kararlarını kendin almak istiyorsun. Benim için elbette zor bir durum bu. Başına gelebilecekleri şimdiden görebiliyorum ama içimden bir ses, Sema, bırak yapsın. Şu an ihtiyacı olan bu. Sen bugün varsın, yarın yoksun. Kendi kararlarını sonuçlarıyla birlikte almayı öğrensin diyor. İçimdeki sesi dinleyeceğim. Zor bir dönem bizi bekliyor sanki ama sana izin vermeye karar verdim. 8 yaşında minicik koca adam. Artık istediklerini yapmaya başlayacaksın. Hayırlısı olsun. Bakalım bizi neler bekliyor. Keşke sonrasında olanları da daha detaylı yazsaymış. Buradan sonra nedense 1983 yılına kadar hiçbir yazı yok. Size hatırladığım kadarıyla ben aktaracağım neler olduğunu. Bazı konularda çuvalladım. Gözlük takmadığım için görme konusunda ciddi sıkıntılarım oldu. Annem beni hep şık giydirdi. Kendi istediğim gibi paspal giyindiğim için bazı durumlarda alay konusu oldum. Ders çalışmadığım için daha sonra daha fazla çalışmak zorunda kaldım. Arkadaşlarım yaz tatili yaparken ben ders çalışıyordum. Hayatımda birçok konudaysa son derece keyifli sonuçlar aldım. Anneme sormadan okulun bando takımına girdim. Sadece izin kağıdını götürdüm ona. Trompet çalmak istiyordum. Boyum kısa olduğu ve trompet yere çarptığı için beni borazan ekibine verdiler. Borazan çalmayı öğrendim ama sonra o ekipten çıktım, folklor ekibine girdim. Folkloru o kadar sevdim ki 5 yıl boyunca vazgeçilmezim oldu. Basket oynamaya karar verdim. Denemelere katıldım. Ama takıma alınmamış olmama rağmen katılmış olmanın zevkini yaşadım. Okuldan eve yürüyerek gelmek istedim. Birçok arkadaşımın yaptığı gibi. Servisi bıraktım. İstanbul ve bizim yaşadığımız semt son derece güvenli bir yerde o yıllarda. Bir gün bahçede bir arkadaşımla kavga etmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam o bana vurmuştu. Ağlaya ağlaya eve koştum ve anneme şikayet ettim. Anne, Ahmet bana tekme attı. İstediğim annemin Ahmet'i cezalandırmasıydı. Balkona çıktı ve Ahmet'ten yukarı gelmesini rica etti. Bakın, iki arkadaşsınız. Arada kavga edeceksiniz. Olur böyle şeyler. Sema teyze, ama ilk o başlattı. Önemli değil Ahmetciğim. Ben buraya seni veya Aykut'u suçlamak için çağırmadım. Bunu siz başlattınız, siz bitireceksiniz. Aykut artık kendi kararlarını kendi alıyor. Sadece ikinize bir uyarıda bulunmak istiyorum, hepsi o. Fiziksel olarak birine el kaldırdığınız zaman daha sonra çok pişman olacağınız sonuçlar doğabilir. Kaba kuvvet yerine anlaşmak, hatta tartışmak için bile başka yollar bulabilirsiniz. Hadi bakalım, oynamaya devam edin. Olay apartmanda hemen duyulmuştu. Annem ikimize son derece barışçıl bir yol çizerken, Ahmet'in babası onun artık benimle oynamasını ve hatta konuşmasını bile yasaklamıştı. Babası ölene kadar Ahmet benimle hiç konuşmadı. Çuvalladığım zamanlar annem hep yanımda oldu. Bir kere bile "Naber arımaya, iğnen kaçtı mı bir tarafına?" gibi bir laf etmedi. Evet, kıymayı bana yoğurttu. Evet, gömleklerimi ben ütüledim. Ama duygusal dünyamda hep onun kanatlarını üzerimde hissettim. O benim sadece gerektiğinde sığınabileceğim güvenli limanımdı. Onun dışında açık denizde tek başımaydım. Limanın oralarda bir yerde var olduğunu bilerek. Size "bakın işte çocuk böyle yetiştirilir" demiyorum. Diyemem. Siz nasıl isterseniz öyle yetiştireceksiniz. Sadece içsel rehberini sonuna kadar dinleyen annemi, bir kadını ve o sayede bugün olduğum kişiyi, bir erkeği anlatmaya çalışıyorum. Kendi kararlarımı almayı ve yeri geldiğinde çuvallamayı öğrendim. Duygusal olarak güvenli ama deneyimler adına son derece çalkantılı bir yolculuktu benim için. Zamanda geri dönsem yine annemden içsel rehberini takip etmesini dilerdim, çünkü kendi kararlarımı kendim verip sonuçlarını göğüslemeyi, hayatta korka korka da olsa ilerleyebilmeyi, yere düşmemeyi değil, düşüp tekrar kalkabilmeyi, dalga geçebilmeyi, dalga geçildiğimde gülümseyebilmeyi, başaramamayı, başaramayınca kimseyi suçlamamayı, başarmayı, başarınca kimseyi ezmemeyi, üzülmeyi, sevinmeyi öğrendim. Her kararı ben aldığım için ne suçlayabileceğim, ne de pişmanlıklarım yüzünden suçu üstüne atabileceğim biri vardı karşımda. Bir şeyin başlangıcı da bendim, bitişi de. İşte o yüzden Amerika'da yapamazsın dediklerinde kimseyi dinlemedim. Okulu bitiremezsin dediklerinde dinlemediğim gibi. Oyuncu olamazsın dediklerinde güldüm geçtim. Sen bu kafayla zor adam olursun diyen babama sadece kafa salladım. Hatta ilk kitabımı yazdığımda otorite olabilecek isimler bana "bu kitap satmaz, hata yapıyorsun" dediklerinde "olsun, en azından denedim" diyebilmek bile çok güzel dediğim için evrenden torpilim var sizlere ulaşabildi. Tekrarlayacağım biliyorum ama gerekiyor. En önemlisi kadını, benim özgürlüğümü elimden alan, İleride özgürlüğünün elinden alınması gereken, içten içe öfke duyduğum bir varlık olarak değil, özgürlüğüme kavuşabilmenin yegane yolu olarak gördüm. Bütün hayatımı bunları uygulayarak mı geçirdim? Elbette hayır. Dedim ya, 14-15 yaşımda lale devrim sona ermiş ve hayatıma bir erkek girmişti. Bazı şeyler rayından çıkmaya başlamıştı ama temel sağlamdı. Kadının gücünü, üstünlüğünü, duygusal olabilmenin, hissedebilmenin ve en önemlisi içsel rehberini dinlemenin ne kadar önemli olduğunu anlamamda Esra koydu son noktayı. Şimdi anlatacağım olayları son derece dikkatli ve üstü kapalı anlatmak durumundayım. Çünkü olayda adı geçen kişileri suçlamak veya zor durumda bırakmak gibi bir niyetim asla yok. Tek amacım, kadınsal olmanın bütün güzelliğini, tam manasıyla anladığım olayı sizlerle paylaşabilmek. Yıllar önce Esra Türkiye'ye birini getirecekti. Organizasyon hazırlıkları başlamıştı. Türkiye'ye birlikte gidecekler, orada bazı dergi röportajları yapılacak ve bu sayede çalışma duyurulacaktı. Her şey son derece basit ve güzel ilerliyordu. Derken Esra'nın getireceği kişinin bir başka kurumla da anlaşma yaptığını öğrendik. Çalışmayı duyuracak olan dergilerden biri röportajı önceden yayınlamak istedi ve bizden şöyle bir ricada bulundu. Siz resimleri çekin, röportajı yapın, biz burada sizin adınıza yayınlayalım. Olur, niye olmasın? Bu şahsın Los Angeles'ta bulunan yerine gittik ve ben elimden geldiğince fotoğrafları çektim. Esra da sorularını sordu. Bizim ölçülerimize göre güzel bir röportaj olmuştu. Fotoğrafları ve yazıyı dergiye gönderdik. Bir süre sonra yazı yayınlandı. Yalnız bir gariplik vardı. Yazıda Esra'dan ve yapacağı çalışmadan hiç bahsedilmediği gibi, tanıtımı yapılan çalışma diğer ekibin yapacağı çalışmaydı. Yani biz resmen diğer ekip için çalışıyor konumuna düşmüştük. Bu arada diğer ekip, Esra ile de çalışma yapılacağını duymuş ve sanki bu Esra'nın suçuymuş gibi kendisine ve getireceği kişiye terbiye sınırlarını biraz zorlayan e-mailler göndermeye başlamıştı. Dedim ya, biraz karışık anlatıyorum ama kusuruma bakmayın. Kişileri zor durumda bırakmak istemiyorum. Bu e-mailler karşısında Esra'nın getireceği kişi son derece rahatsız olmuştu ve Esra'dan şöyle bir ricada bulundu. Lütfen çevirileri sen yap ve hep yanımda ol. Esra da olur dedi. Ben kafayı yedim. Kendisine yapılan bunca hakaretin karşısında hiçbir cevap vermediği gibi bir de bütün bunlara yol açan insanlara hala yardım edecekti. Daha önce size dedim ya, erkek yıkıcı güçtür diye, canım ortalığı yakıp yıkmak, kasıp kavurmak istiyordu. Minicik mutfak masamızın etrafında deli gibi sinir içinde tur atıyordum. Bağırıp çağırmak, insanlara yaptıklarını ödetmek, hatta pişman etmek istiyordum. Esra ise sadece düşünüyordu. Üzüldüğü belliydi ama içinde bir öfke yoktu. Bir şey yapmayacak mısın? Bir e-mail bile yazıp canlarını okumayacak mısın? Aslında yapabilirim ama içimden bir ses yapma diyor. Önemli olan bu çalışmanın en güzel şekilde insanlara geçmesi benim için. Bir e-mail yazacağım. Nasıl hissettiğimi ifade etmek ve anlaştığımız şeklin bu olmadığını anlatmak için. Şimdi çıldıracağım. Hala nasıl hissettiğinden bahsediyor. O akşam herhalde saatler geçirdi bilgisayarının önünde. Yazdı, sildi, sonra tekrar yazdı, tekrar sildi. En sonunda büyük bir huzurla kalktı bilgisayarının başından. E-maili bitirmiş ve göndermişti. Size e-mailin tamamını burada aktaramam ama bir cümleyle içeriğinden bahsedebilirim. Bu durum karşısında ne kadar üzüldüğünden, çıkan röportaj kendi çalışmasından hiç bahsetmediği için nasıl hayal kırıklığına uğradığından, aralarında yaptıkları anlaşmanın çok daha farklı olduğundan bahsediyordu. Sadece duygularını paylaşmıştı. Çünkü içsel rehberi ona sakin olmasının en iyisi olacağını söylüyordu. Ulan 40 yılda bir aşık olduk, o da saftirik çıktı, iyi mi? Garibim güller, çiçekler ve şiirlerle dünyayı kurtaracağını sanıyor. Yazık. Gece boyunca uzun uzun içsel rehberliğinin ne olup ne olmadığını konuştuk. Yaptığı şeyin sadece korkaklık olduğu konusunda saatlerce ikna etmeye çalıştım ama beceremedim. Aykut'cum, hiç merak etme. Bir şekilde bizim yapacağımız çalışma da en iyi biçimde duyurulacak. Bunu içimde hissedebiliyorum. Ertesi gün bir e-mail geldi. Esra'nın yazdığı kişi, olanlardan dolayı ne kadar üzüldüğünü, bazı aksaklıklar yüzünden bunların olduğunu söylüyor ve Esra'dan bir araba dolusu özür dilerken kendisinin yaklaşımına ne kadar hayran kaldığını anlatıyordu. Bak Aykut'cum, ne kadar güzel bir e-mail yazmış, görüyor musun? Kuru gürültü. Özür diledi de ne oldu? Senin çalışma hala gümbürtüye gitmiş vaziyette. Daha bitirmedim e-maili. Bu kişi o kadar üzgündü ki, özrünün bir ifadesi olarak aynı yazıyı başka yerlerde, son derece popüler gazetelerde de çıkaracağını, hem de bu işi Esra'nın çalışmasını tanıtarak yapacağını yazıyordu. Adı geçen yayınlar bir önce çıkan haberden çok daha büyük kitlelere ulaştıracaktı haberi. Bilmiyorum bende mi bir delilik var ama bazen yanılmış olmayı çok seviyorum. Çünkü bana hayatı bambaşka bir açıdan görmeyi öğrenebilme fırsatı veriyor. Eğer olayları ben yönlendirseydim, giden e-mail hakaret dolu, öfke dolu, yıkıcı bir e-mail olacaktı. Ve karşımızda bulunan kişi bize hak verse bile sözel saldırıya uğradığı için bırakın bize anlayış göstermeyi, bir de iyice hırçınlaşacaktı. O gün şunu çok iyi anladım. Bir erkek, kadının daha güçlü olduğunu ne kadar çabuk fark ederse, kendi potansiyelinin doruklarına o kadar çabuk ulaşır. Her kadın böyledir, her erkek de benim gibidir demiyorum sizlere. Kadınsal olabilmenin, dişil enerjiye kendinizi bırakabilmenin nasıl muazzam bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İçinizde bazı kadınlar vardır. Eminim benimle aynı tepkileri verir. Ya da bazı erkekler vardır ki sayıları çok az, Esra gibi yaklaşmayı tercih eder. İşte size muhteşem bir olay, gerçek bir hikaye ve kadının nasıl güçlü, duygusal ve içsel rehberliği gelişmiş olduğunun en güzel örneği. Esra aynı anda üç özelliği birden barındırıyordu içinde. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 72.